Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'in 27 1401, Hicri Kameri 18, Zilhicce 1443 ve Miladi Takvimle 18 Temmuz 2022 Pazartesi. Aynı zamanda İslam aleminin en büyük bayramlarından Kadir-i Hum bayramını idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Kadir-i Hum özel programı ve İslam inkılabı getirilerinin korunmasında velayetin rolü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Irak'ın bölgesel diyalogları teşvik etme çabalarını takdir etti. İran'dan Türkiye'ye ihracatta %192'lik artış kaydedildi. Meren'de Amerika'nın İran'la anlaşması enerji krizini önlemek için akıllıca bir iş dedi. İran'ın Kabil Büyükelçisi Afganistan'da güvenlik ve istikrarın bölge için faydalı olduğunu söyledi. Siyonist rejimin eski büyükelçisi Biden'ın İsrail gezisinin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 18 Zilhicce, Müslümanların en büyük imam bayramlarından Kadir-i Hum bayramıdır. İslam İran'ın dört bir yanı Müslümanların en büyük bayramlarından Kadir-i Hum bayramı nedeniyle sevinç ve mutluluk içinde. Mekke ve Medine kentleri arasında bir bölge olan Kadir-i Hum, Resulullah Efendimiz'in veda haccında çok büyük bir olaya sahne olduğu böyle bir günde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Kadir-i Hum bölgesinde kendisinden sonra Müslümanların imamı olarak Hz. Ali aleyhisselamı ilan etti. Peygamber Efendimiz Hz. Ali aleyhisselamı vasisi, kardeşi ve halifi olarak burada ilan etti. Peygamber Efendimiz Kadir-i Hum'un önemli hutbesinde ''Ben kimin Mevlası isem, Ali de onun Mevlasıdır.'' diye buyurdu. İslami rivayetlere göre Kadir-i Hum bayramı en büyük bayram olarak tabir edilmiştir. Zira tüm ilahi elçilerin çalışmaları böyle bir günde sonuçlanmıştır. İran'ın mümin ve ehl-i beyt aşığı halkı Kadir-i Hum bayramında dini ve kutsal mekanlarda bir araya gelerek çeşitli etkinliklerle bu bayramı coşku ile kutluyorlar. Bizler de İran Radyo Televizyon Kurumu Dışı Yayınlar Servisi Türkçe Radyosu çalışanları olarak bu büyük ve önemli bayramı tüm İslam alemine kutluyoruz.
Bu sene ikincisi Tebriz'in ev sahipliğine düzenlenen Kadir Uluslararası Türkçe Şiir Kongresi'nde İran, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Irak, Almanya ve Rusya'dan katılan şairlerin şiirleri okundu. İran ve 5 ülkeden şairlerin katıldığı 2. Kadir Uluslararası Türk Şiir Kongresi, seçkin şairlerin katılımı, konuşmaları ve okudukları şiirlerle sona erdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Irak, Almanya ve Rusya'dan şairlerin 200, İran içinden 600 eseri 2. Uluslararası Türk Şiiri Kongresi'nin sekreterliğine gönderildi. Bu törende Azerbaycanlı şair ve mütercim Vasıf Resulov, Almanya'da yaşayan İstanbullu şair Velayet Aytan ve Kasım Mehrani'ye emektar şairler olarak onurlandırıldılar.
İslam İnkılabı rehberinin Mekke'deki ofisinin uluslararası işler yardımcısı bir grup Müslüman uzmanın katılımıyla sanal bir Kur'an ve ıtrat ışığında İslam Birliği adlı sanal bir web seminerinin düzenlendiğini bildirdi. Yerine göre İslam İnkılabı rehberinin Mekke'deki ofisi bu yıl hac sezonu boyunca bir dizi özel toplantı ve web semineri düzenledi. Kur'an'ın uyumunu ve birliğin önemini anlatmak ve vurgulamak amacıyla pazar günü Mekke saatiyle 13'te Kur'an-ı Kerim ve İzzet Işığında İslam Birliği başlıklı çevrimiçi toplantı düzenlendi. Toplantıda Müslümanların bölünme ve ayrılıktan kaçınmasına vurgu yapıldı. Bu web seminerinde Kur'an-ı Kerim perspektifinden vahdetin boyutlarının ve öneminin ifade edilmesi, Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Fatıma selamullahi aleyha ve diğer masumların bakış açısından vahdetin önemine dair açıklamalar ve konuşmalar yapıldı. Çevrimiçi toplantıya İran, Irak, Pakistan, Nijerya, Endonezya ve diğer ülkelerden seçkinler konuşma yaptılar.
İran Dışişleri Bakanı, Irak Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Irak'ın bölgede istikrar, güvenlik ve kalkınmayı güçlendirmek için bölgesel diyaloglarının oluşumu ve ilerlemesindeki çabalarının ve yapıcı rolünün takdire şayan olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, ikili ilişkiler alanında karşılıklı endişe duyulan bazı konuların yanı sıra Tahran ve Riyad arasındaki müzakere süreci de dahil olmak üzere bazı bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Emir Abdullahyan ayrıca bölgede istikrarı, güvenliği ve kalkınmayı güçlendirmek için bölgesel diyalogların oluşturulması ve teşvik edilmesinde Irak'ın çabalarını ve yapıcı rolünü ve İran'ın Irak'ta mevkidaşıyla düşünmeye ve fikir alışverişine bulunmaya devam etmeye hazır olduğunu takdir etti. Bu telefon görüşmesinde Emir Abdullahyan, Irak'ta mevkidaşını Kurban ve Kadir-i Hum bayramlarını kutladı. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşını Kadir-i Hum bayramı dolayısıyla tebrik ederken son Cidde zirvesinde Irak'ın varlığına atıfta bulundu. Bu görüşmeye ilişkin değerlendirmesini Emir Abdullahyan'la paylaştı.
İran'ın Türkiye Büyükelçisi İran ile Türkiye arasındaki petrol dışı ticaret hacminin geçtiğimiz yıla göre önemli ölçüde arttığını ve belirlenen hedefe yaklaşıldığını söyledi. İran'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed Ferasmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyaretiyle ilgili İran-Türkiye ilişkileri Yüksek Konsey 7. toplantısının arifesinde muhabirimize yaptığı açıklamada şunları söyledi. Amerika'nın İran'a yönelik yeni haksız yaptırımları ve korona öncesinde İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yılda 20 milyar dolara ulaşmıştı. Ancak İran'ın Türkiye'ye olan ihracat sepetinden petrolün çıkarılması nedeniyle ticaret hacmi 2019 ve 2020'de azaldı. Ferasmen petrolün kaldırılmasına rağmen 2021'de İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2019'dan önceki rakamlara dönecek. Buna petrol, elektrik ve diğer petrol ürünleri eklendiğinde ticaret hacmi belirlenen hedefe daha yakın oluyor dedi. İran Türkiye Büyükelçisi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyaretiyle iki ülke cumhurbaşkanları düzeyinde yapılacak 7. İran-Türkiye İlişkileri Yüksek Konsey toplantısında bazı anlaşmaların da imzalanacağını söyledi. İranlı diplomat ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu ile Türkiye Devlet Radyo ve Televizyonu arasındaki ikili işbirliği belgesinin iki ülkenin radyo televizyon kurumlarının başkanları tarafından imzalandığını da duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı ofisi dün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 günlük İran ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin'le ikili bir görüşme yapmayı planladığını duyurdu. Rusya Kremlin Sarayı daha önce Putin'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü zirveye katılma için 19 Temmuz'da Tahran'a gideceğini açıklamıştı. Üç Cumhurbaşkanının Suriye'deki son gelişmeleri, terörle mücadeleyi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönüşünü görüşmeleri bekleniyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada İran ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının cumartesi günü bir telefon görüşmesinde yaklaşan üst düzey toplantı hazırlıklarını görüştüklerini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İran Dışişleri Bakanı'nın 27 Haziran'da Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayhan'ın bu görüşmeyi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Son yıllarda Rusya, Türkiye ve İran bu ülkede 11 yıldan fazla süre devam eden krizi sona erdirmek için Astana barış süreci kapsamında Suriye konusunda görüşmelerde bulundular.
Rusya'nın yaptırımları kaldırma müşakerelerindeki delegasyona başkanlık eden ve yanındaki uluslararası kuruluşların temsilcisi ve büyükelçisi Mikhail Ulyanov attığı bir tweette şunları yazdı. İran'ın en üst düzey yetkilileri Tahran'ın nükleer silah üretme peşinde olmadığını açıkça belirttiler. İran'a göre Ulyanov pazar gecesi şöyle yazdı. İran'ın eski başkan Donald Trump tarafından başlatılan ve şu anki Amerikan başkanı Joe Biden tarafından devam ettirilen Amerika'nın azami baskı politikasına yanıtı olarak İran uranyumu %60 seviyesine kadar zenginleştirdi. Rus diplomat ancak İran'ın en üst düzey yetkilileri Tahran'ın nükleer silah üretme peşinde olmadığını uzun zaman önce açıkça belirttiler dedi. Kremli Rus diplomat başka bir tweette şunları yazdı. Yetenekli olmak, isteklilik veya planlama anlamına gelmez. Her halükarda İran'ın nükleer programının mevcut durumu Trump ve Biden'ın azami baskı politikasının sonucudur. İran İslam Cumhuriyeti Stratejik İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi El Cezire ile İran'ın nükleer kapasitesi hakkında yaptığı röportajda sadece birkaç gün içinde zenginleştirilmiş uranyum yüzdesini %20'den 60'a çıkardıklarını söyledi. Harrazi bunu %90'a çıkarmak kolaydır. Elbette bizim atom bombası yapabilecek teknik yeteneğe sahip olduğumuz kimsenin gizli değil ancak bu konuda bir karar vermiş değiliz dedi.
İranlı siyasi meseleler uzmanı Muhammed Merendi, Amerika'nın İran'la anlaşmasını Batı ülkelerindeki enerji krizini önlemek için akıllıca bir iş olarak değerlendirdi. Kıdemli bir siyasi analist ve Amerikan araştırmaları uzmanı Muhammed Merendi, İran'ın Amerika ile bir anlaşmaya varmaya istekli olduğunu ancak Amerikalıların imtiyaz vermesi gerektiğini çünkü her şeyi birlikte isteyemeyeceklerini söyledi. Merendi, Batı medyasının İran'la yapılan anlaşmanın Tahran'ın İslam devrimi muhafızlarının adını Amerika'nın terör örgütleri listesinden çıkarma talepleri sebebiyle durduğunu, ancak bu konunun hiçbir zaman İran'ın ön şart olarak gündeme gelmediğini iddia ettiğinde sözlerini ekledi. Merendi, Amerika İran'a karşı harekete geçmek için güçlü bir konumda değil. Bu nedenle onlar için en iyi seçenek bir anlaşmaya varmak ve İran ham petrolünü Avrupa pazarına götürmek dedi. Bu arada Rusya Sputnik Haber Ajansı'na göre Kasım 2021'den itibaren Amerika ve Batılı müttefikleriyle müzakerelerde bulunan İran, herhangi bir anlaşmanın ön koşu olarak nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasını engelleyen tüm baskıcı yaptırımların kaldırmasını talep ediyor. Sputnik, tahminlere göre İran toplam petrol rezervlerinin %10'u olan 150 milyar varillik kanıtlanmış rezervlere sahip, bu da OPEC ülkelerinin sunması gerekenin %13'üne eşdeğer. Batı yaptırımları sebebiyle Avrupa 2012'den beri İran petrolüne ambargo uyguluyor. Buna karşılık Tahran, Çin ve Hindistan'a ham petrolünü kesintisiz bir şekilde satmaya devam ediyor.
İran'ın Afganistan Büyükelçisi, Afganistan'daki güvenlik ve istikrarın bölge ülkelerinin yararına olduğunu söyledi. Haber ajansına göre İran'ın Afganistan Büyükelçisi Bahadur Eminyan dün Kabil'de Taliban'ın geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Emir Hanut Takil yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki sınır sorunlarının çözülmesine vurgu yaptı. İran ile ikili ilişkilerin genişlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emir Hanut Taki, Afganistan'ın bölgesel bir geçiş merkezi olmaya çalıştığını ve bu doğrultuda İran ile Tacikistan arasındaki ticari mal transferine katıldığını söyledi. Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmet de bir tweetinde Taliban Hükümeti Dışişleri Bakanı Emir Hamut Taki'nin İran'ın Afganistan Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak görüşmede göçmenler, İran'daki Afgan tutsaklar, uyuşturucuyla mücadele, sınır sorunları ve ikili ticari ilişkilerin ele alındığını bildirdi. Geçen yılın Ağustos ayında Taliban iktidara geldiğinden beri Afganistan uluslararası toplumun bu grubu resmen tanıma konusundaki isteksizliği ve bu ülke ile işbirliği yapma konusundaki ilgisizliği nedeniyle çok zor ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldı. Afganistan halkının yaşam koşulları ciddi bir kriz içinde ve Afganistan'a pirinç, arpa, buğday ve mısır gibi temel malları ithal etmek için gereken finansal kaynakların eksikliği, pazarlarda kıtlığa ve yüksek gıda fiyatlarına neden oldu.
İran milli basketbol takımı Japonya'ya karşı kesin bir zafer elde eden ilk takım olarak Asya Kupası'nın bir sonraki aşamasına katılmaya hak kazandı. Endonezya'da düzenlenen Asya Kupası müsabakalarında İran takımı Japonya'yı 88-76'lık sonuçta mağlup etti. İran milli basketbol takımı yarışmanın bir sonraki aşamasına geçen ilk takım oldu.
Türkiye sınırın ötesinde askeri emellerini sürdürmek için Fransa ile ortak bir hava savunma sistemi kurmayı planlıyor. Türkiye ve Fransa Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Emmanuel Macron dün yaptıkları telefon görüşmesinde SAMTI hava savunma sistemlerinin ortak üretim projesinin hayata geçirmesini görüştü. Telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin Fransız işbirliğiyle ortak bir savunma projesinin tam şeffaflık içinde uygulanmasını sağlamayı beklediğini belirtti. Bu konu bu yılın başında Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Brüksel'de İtalya ve Fransa liderleriyle yaptığı görüşmede de ele alınmıştı.
Türkiye askeri birliklerinin Kuzey Irak'ta düzenlediği yasa dışı operasyonda iki PKK'lı daha öldürüldü. Anadolu Haber Ajansı'na göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerin Kuzey Irak'ta düzenlediği sözde pençe kilidi operasyonda iki PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü bildirdi. Bu arada Irak'ın Neynova kentinde sivil bir aracın bir Türk İHA'sı tarafından hedef alındığı ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Suriye ordusu, Rus hükümeti ve Kürt ministerle yapılan anlaşma uyarınca 300 askerini Türkiye sınırına yerleştirdi. Türkiye ordusu teröristlerle mücadele bahanesiyle yaklaşık 2,5 yıldır Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunu işgal ederken bu bölgelerde halen bir grup Türk askeri bulunuyor. Son haftalarda Türkiye Suriye'nin 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmak için Suriye'de askeri operasyonlar düzenlemeyi planladığını açıklamıştı.
Yerel kaynaklar bu sabah Erbil, Elkevir, Mahmur güzergahında bir petrol rafinerisinde yangın çıktığını bildirdiler. Haber kaynakları Erbil çevresindeki alevlerin görüntülerini sosyal paylaşım sitelerine yayınladılar. Bilgili bir kaynak Şafak News'a yaptığı açıklamada yangının petrol rafinerisinin bir bölümündeki teknik bir arıza sebebiyle çıktığını söyledi ancak ayrıntılı bilgi vermedi.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Kadir Hum Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada velayetin ilkesinin İslam ümmetinin düşmanlara ve onların tuzaklarına karşı desteklenmesi olduğunu söyledi.
Siyonist rejimin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danny Danon, pazar gecesi yaptığı açıklamada Amerikan Başkanı Joe Biden'ın işgal altındaki Filistin'e yaptığı ziyaretin başarısız olduğunu tweetledi.
Siyonist rejim İsrail'in El Al Hava Yolu şirketi resmen Suudi Arabistan semalarında uçmak istediğini bildirdi. Amerika'nın Suudi Arabistan ile Siyonist rejim arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarına ilişkin son spekülasyonların ardından Siyonist rejimin kabinesinin Dışişleri Bakanı ve dönüşümlü Başbakanı Yair Lapid, Tel Aviv ile Riyad arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarını kabul etti.
Ve son haberimiz, Ukraynalı askeri bir yetkili bu ülkedeki savaşın ortasında Kırım Yarımadası'nın Amerikan füzeleri tarafından hedef alınabileceğini ileri sürdü.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz saat hareketinin çağrısıyla düzenlenen gösteri etrafında. Geçtiğimiz cuma günü Irak halkından yüz binlerce kişi Sadr hareketi lideri Mukteda Sadr'ın çağrısı üzerine Bağdat'ın Sadr kasabasında toplanıp cuma namazını eda ettiler. Başkent Bağdat'ın Sadr yerleşkesindeki bu toplanma Sadr'ın çağrısı üzerine yapıldı ve bu açıdan da siyasi mesajlar içermektedir. Mukteda Sadr, Irak'taki siyasi çıkmazın devam etmesine itiraz olarak parlamentoda bulunan hareketine bağlı temsilcilerden istifa etmelerini istemiş, ardından da kendisi Irak siyasi arenasından uzaklaşacağını bildirmişti. Sadr hareketinin milletvekillerinin meclisten istifasının üzerinden yaklaşık bir ay geçmişken 1 milyon kişilik miting çağrısı Sadr'ın ilk siyasi eylemi oldu. Mukteda Sadr, milyonlarca taraftarını birlik namazı olarak adlandırdı, cuma namazına katılmaya çağırmıştı. Mukteda Sadr, hayranlarına hitaben yayınladığı bir tweette, "Cuma namazının sesi herhangi bir protestodan daha yüksek olacak ve başka bir fitneye müsaade etmeyecektir," dedi. Sadr taraftarlarının cuma günü Bağdat'ta toplanmasıyla ilgili bazı temel noktalar var. İlk nokta şu ki, Sadrcılar ve Irak'taki direniş karşıtları tarafından yapılan birçok propagandanın aksine haberler bu mitingin 1 milyon kişilik olmadığını gösteriyor. Bu toplantıya birkaç yüz bin kişi katıldı, ancak Mukteda Sadr 2 milyon kişinin katıldığını ilan etti ve büyük rakamları telaffuz etmekten çekinmedi. İkinci nokta ise Sadr bu sözde milyonluk mitingin birleştirici olmasını seslendirirken Irak'taki bazı gözlemciler de Sadr'ın siyasetten çekildikten sonraki siyasi jesti ve gövde gösterisi olarak değerlendirdi. Bazı Iraklı gözlemciler bu cuma namazının Sadr hareketinin bir tür güç ve halk tabanı gösterisi olduğunu söylüyor. Sözde milyonlarca kişinin katıldığı bu gösteri Mukteda Sadr'ın Irak siyaset sahnesinden henüz çekilmediğini de göstermiş oldu.
Üçüncü nokta ise Sadr bu toplantıdan Şii koordinasyona karşı amaçları için yararlanmasıdır. Buna göre Irak'taki bazı siyasi grupların yolsuzlukları hala vurgulanırken cuma namazı ve azinin okuduğu açıklamada Haşr-ı Şabi hakkında iddialarda bulunuldu. Dördüncü nokta ise Sadr daha önce siyasi çıkmaza son vermek amacıyla Irak siyaset sahnesinden çekileceğini açıklarken cuma günü mitingi Sadr'ın siyaset sahnesinden çekilmediğini ve rızası olmadan bir hükümet kurulmasına izin vermeyeceğini gösterdi. Beşinci noktada daha önce öngörüldüğü ve birçok analist ve gözlemcinin belirttiği gibi Sadr hareketi parlamentodan çekilerek ve istifa ederek hedeflerine ulaşmak için sokak kamplarından yararlanmaya çalışacak. Cuma günü mitingde bu konu doğruladı ve bu mitingler tekrar yapılacak gibi görülüyor. Altıncı nokta ise Ekim 2019 protestoları Adel Abdülmehdi'nin hükümetinin göreve başlamasından sadece bir yıl sonra devrilmesine yol açtı. Bıraktığı erken parlamento seçimleri de Abdülmehdi hükümetinin devrilmesinin sonucuydu. Görünen o ki şimdi de Muktedir Sadr ve yandaşları Ekim 2019 protestolarına benzer bir eylemle anayasanın bu hareketin temsilcilerinin istifasını ele alma kapasitesinin kullanılmasını engellemeye çalışıyorlar ve yeni bir anayasa hazırlamaya çalışıyorlar. Irak'ta siyasi açmazın sona ermesine dahi yol açmayacak ve Irak'ın şu anda çok zor ekonomik koşullarla karşı karşıya kalmasına rağmen bu ülkeye ağır bir ekonomik maliyet getirecek erken seçimlerin de dayatılmak istendiği görülmektedir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz CIA Başkanı'nın gizlice Ermenistan ziyareti etrafında. Orta Asya ve Batı Asya'daki peş peşe gelen başarısızlıkların ve yenilgilerin ardından görünen o ki, Amerikan hükümeti yetkileri Amerika'nın tüm imkanlarını Güney Kafkasya'ya aktarmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Başkanı William Burns, bu ülkenin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan bir heyetin başında gizli ve habersiz bir şekilde Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmiştir. William Burns ve beraberindeki heyetin Ermenistan'a Ermenistan gezisinin detayları açıklanmamasına rağmen Rus haber ajansı Sputnik, Amerikan Casusluk İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın üst düzey Ermeni yetkililerle yaptığı görüşmeleri aktardı. Herhangi bir konuda yorum yapan görüşlerini bildiren Ermenistan'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin diplomatları William Burns ve Amerikan Casusluk ekibinin Ervan'a yaptığı gizli ziyaret hakkında yorum yapmadı. Amerikan Casusluk Teşkilatı Başkanı'nın Erivan'a yaptığı gizli ziyareti devlet medyası görmezden gelse de bölgedeki bağımsız medya ve aktif sosyal ağlar Amerikan heyetinin Ermenistan'a yaptığı ziyarete tepki gösterdi. 29.500 kilometrekarelik bir alanın sahip küçük Ermenistan ülkesi dünyanın en büyük Amerikan Büyükelçiliğine ev sahipliği yapıyor. Aslında Ermenistan'daki Amerikan Büyükelçiliği 9 hektarlık bir alana sahip dünyanın en büyük büyükelçiliği olarak kabul ediliyor. Aslında Rusya, Kanada, Arjantin gibi ülkeler ve dünyanın geniş bir alana sahip olan diğer birçok ülke bile Amerikan hükümetine büyükelçilik olarak başkentlerine bu kadar büyük miktarda yer vermemiştir. Elbette bu konu göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konudur. Çünkü böyle bir alana sahip olan Amerika her türlü girişimde bulunabilir. Özellikle de buraya gelişmiş askeri silahların konuşlandırılması dahil yeni adımlar atabilir. Aynı zamanda Ermenistan'da birkaç Amerikan biyolojik laboratuvarı da bulunmaktadır. Amerikan casusluk ve istihbarat ekibinin Ermenistan'a yaptığı ziyarete göre Beyaz Saray yetkilileri Kremlin'e baskı yapmak için Rus vatandaşlarına bilinmeyen yeni bir virüs salabilir. Tabii Amerika'nın Rusya ve bölgedeki diğer bağımsız ülkelere karşı planlarını uygulamak için Ermenistan hükümetinin iznine ihtiyacı olduğu açıktır. Büyükelçiliğin önemli alanı ve Ermenistan'daki Amerikan biyolojik laboratuvarları sorununun yanı sıra William Burns ve heyetinin Erivan'a gizli ziyareti birkaç yönden önemlidir.
Amerikan medyasının ve uluslararası siyonizmin geçtiğimiz haftalarda çıkarttığı ve yayımladığı son haberler kuşkusuz büyük önem taşıyor. Batılı ve uluslararası siyonizm akımıyla ilgili medyanın son günlerde körüklediği önemli haberlerden biri de İran'ın Rusya'ya gelişmiş insansız hava araçları satışı konusudur. Bu yalan haber furyası Moskova, hatta Tahran yetkililerinin İran'ın gelişmiş insansız hava araçlarını mevcut aşamada Rusya'ya satmasının yanlış olduğunu ilan etmesine rağmen öne taşıyor. Amerikan İran'ın gelişmiş insansız hava araçlarını Rusya'ya satmasını ileri sürmesiyle ilgili olarak düşünülmesi gereken nokta, bu despot ve emperyalist ülkenin liderlerinin diğer ülkeleri, özellikle de İran gibi bağımsız ülkeleri her zaman küçük düşürmüş olması ve bu ülkelerin askeri gücünü baltalamaya çalışmış olmasıdır. Görünen o ki Amerika bu söylentileri yayarak Rusya'nın Orta Asya, Kafkaslar, Batı Asya, Karadeniz ve Akdeniz'deki askeri konumunu çok zayıf ve sallantılı göstermeye çalışıyor. Bu şekilde Rusya'nın Amerika ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO ile askeri işbirliğine olumsuz tepki vermesinden endişe duyan bu bölgelerdeki bazı hükümetler Rusya'nın savaşma kabiliyetine sahip olmamasını düşünmeye başlayacak. Bunun yanı sıra bölge ülkeleri ve Batı Asya'da İran'ın insansız hava aracı gücü güvencesiyle ordularını güçlendirmeye çalışacak. Ancak Amerika daha fazla askere silah satma fırsatını sağlamak için büyük bir propagandif ve İranofobik çalışması başlatmış durumda. Aynı zamanda Amerika'nın veya NATO'nun Orta Asya ve Kafkasya'da askeri olarak yerleşmesi Sultancı Amerika'nın ülkesinin yetkililerini Rusya'ya bir adım daha yaklaştırıyor. Bu bağlamda siyasi ve güvenlik konularında önde gelen bir Rus uzmanı olan Dmitri Aleksandrov şunları söylüyor. Tüm çabalara hatta tehditlere rağmen Amerika ve NATO askeri örgütü Özbekistan toprakları da dahil olmak üzere Orta Asya ülkelerinde askeri üslerini kuramayacak. Beyaz Saray'ın Orta Asya'daki militarize politikalarının başarısızlığı göz önüne alındığında Amerikan Casusluk ve İstihbarat Örgütü'nün yetkililerinin Ermeni yetkilileri Amerika'nın bölgede istediği askeri işlere katılmayı ikna etmek için harekete geçtiği bu ziyaretinde bu çerçevede gerçekleştiği söylenebilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 27 Tir 1401, Hicri Kameri 18 Zilhicce 1443 ve Miladi 18 Temmuz 2022 Pazartesi. ...1433 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Zilhicce 10. yılında Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem son hac yolculuğundan geri döndüğü bir sırada Yüce Allah'ın emriyle Hazreti Ali Aleyhisselam'ı kendi halife olarak halka tanıttı. İslam peygamberinin bu hareketi Mekke'den Medine'ye giden yol üzerinde yer alan Kadir-i Hum adlı mekanda gerçekleşti. O Hazreti yüksek bir mekanda bulunarak hutbesini okudular ve ilk olarak Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mübarek elini yukarıya kaldırdıktan sonra şöyle buyurdu: "Ben her kimin Mevlası isem, Ali de onun Mevlasıdır. Rabbim her kim onu seviyorsa, onu sev ve her kim onunla düşmanlık ediyorsa, onu düşman bil." İslam peygamberi Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt hakkında halka şöyle buyurdular: "İki şey birbirlerinden asla ayrılmazlar ta ki kıyamette Kevser havuzu başında bana ininceye kadar." ...34 yıl önce bugün Hicri Şems'i 27 Tir 1367'de İran Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi 598 sayılı bildiriyi kabul etti. Güvenlik Konseyi bu bildiride İran ve Irak'ı ateşkes yapmaya ve barışa çağırdı. İran bu bildirinin bazı maddeleri özellikle mütecaviz ülkenin tanıtılması ve savaş tazminatının ödenmesi konusunda olumlu özellikleri nedeniyle işte bugün bu bildiriyi kabul etti. Ancak 598 sayılı bildirinin İran tarafından kabul edilmesine rağmen söz konusu bildiriyi kabul eden devrik Saddam rejimi Hicri Şems-i Murdat ayında ateşkesin sağlanmasına dek İran'a karşı saldırılarını sürdürdü. ...229 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 yıl önce 1214'te İranlı ünlü alim, bilim adamı, düşünür ve fakih Şeyh Murtaza Ensari İran'ın güneybatısındaki Desfur kentinde dünyaya geldi. Çocukluğunda sahip olduğu üstün zekasından dolayı hızla kemal basamaklarını kat etti ve Hicri Kameri 1249'da önde gelen bilgili müştehit ve araştırmacı oldu. ...503 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 yıl önce ve bir rivayete göre 12 yıl önce 940 yılında önde gelen fakih Muhakkık-ı Sani lakaplı Ali bin Hüseyin bin Abdülali vefat etti. Safevi döneminin ünlü alimlerinden olan Abdülali, Cebeli Amil'e hicret etti ve ardından Şah İsmail Safevi'nin daveti üzerine İran'a geldi ve ülkede Şia mezhebinin yayılmasında da önemli katkıları oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 15 Temmuz törenine gitmedi.
Yeni Asya.
Ekonomi çıkmaz sokakta.
Milli Gazete.
Öğretmenler patronlarının insafına bırakıldı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 16 Temmuz tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Meclisin 15 Temmuz raporu nerede başlıklı yazısına yer veriyor. İktidarın yarı ve tam resmi yayın organlarının 15 Temmuz iki ana gazeteden daha kalındı. Televizyonlar da aynı şekilde 15 Temmuz'u doğal olarak günün ana konusu yaptılar. Sadece demokrasiye değil, Türkiye'nin varlığına yönelik bu saldırının hem unutulmaması hem de bütün yönleriyle araştırılması gerekiyor. Unutulmama yanı tam da ancak araştırma yanıyla ilgili aynı şeyleri söylemek mümkün değil diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Zira bir daha böyle alçak girişimin olmaması bütün yönleriyle aydınlatılmasına bağlı. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Cemil Çiçek'in 15 Temmuz'un perde arkasına ilişkin Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a yaptığı açıklamalar 3 temel boyutu içeriyordu. İyi aydınlatılmalı, ders çıkarılmalı, Amerikan boyutu var. 3 madde de gerçekti. Hamasetten çok konunun bu boyutları önemli. 15 Temmuz bütün yönleriyle aydınlatıldığı gün Türkiye'nin geleceği de aydınlanmış olacak. O gece yaşananların ortaya çıkarılması için en büyük fırsat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonuydu. Komisyon 4 ay boyunca pek çok kesimle görüştü, 2 kişiyle görüşemedi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan. Zaten o gecenin merkezinde onlar vardı. Hiç kimseyle görüşmeyip sadece Akar ve Fidan'la kapsamlı görüşseler yeterdi zaten. Asıl önemli boyut şu. Meclisin hazırladığı rapor resmen yok. Ortada bir rapor dolaşıyor ama meclis başkanının resmi görüşü şu. Başkanlığa ulaşmış ve kayda girmiş böyle bir rapor yoktur. Bir yandan 15 Temmuz alçak darbe girişimini unutturmamak için her şeyi yapacaksınız. Milletin kahramanlık öykülerini bayrak yapacaksınız. Bir yandan da o gecenin aydınlatılması için mecliste grubu bulunan bütün partilerin katılımıyla kurulan komisyonun raporunu kayda almayacaksınız. Neden? Bu sorunun tek yanıtı olabilir. İktidar 15 Temmuz gecesinin bütün yönleriyle aydınlatılmasını istemiyor. Zira bu rapor kayda geçse Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Devamında da belki olayın bilinmeyen yanları ortaya çıkacak. Bu komisyon şu üyelerden oluşuyordu. AKP, Reşat Petek, Serkan Bayram, Emine Nurgünay, Ravza Kavakçı Kan, Belmaz Satır, Hüseyin Kocabıyık, Burhanettin Uysal, Selçuk Özdağ, Zekeriya Birkan. CHP, Zeynel Emre, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkolu, Aytun Çıray. HDP, Mithat Sancar. MHP, Mehmet Erdoğan. Bu milletvekillerinden raporun peşini bırakmayanlar olduğunu biliyoruz ama daha kurumsal biçimde bizim hazırladığımız rapor nerede sorusunu sormalarını bekliyoruz. Yoksa iktidar milletvekillerine şu soruyu sorma hakkımız var. Siz komisyona o geceyi örtmek ya da saptırmak için mi girdiniz? Türkiye'deki FETÖ davaları sırasında yurt dışında olduğu saptanan örgüt ve yöneticiler istendi. Sadece Romanya 2, Cezayir 1 kişi teslim etti. Amerika'dan 227, Almanya'dan 129, Yunanistan'dan 97, Belçika'dan 52, Hollanda'dan 33, İngiltere'den 31 kişi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden toplam 406 kişi istendi. Hiçbiri verilmedi. Bu ülkeler şunu dese: kardeşim, siz daha o gece ne olduğunu araştırıp ortaya koymuyorsunuz. Bizden ne istiyorsunuz?
Oğuz Demir 16 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde "Çıkış artık daha zor" başlıklı yazısına yer veriyor. Kurgu gerektiren işler oldukça zor işlerdir. Roman yazmak mesela ya da film senaryosu, dizi senaryosu kurgulamak, senaristler, yazarlar gerçeği en iyi şekilde yansıtabilmek için çok araştırırlar. Yeri gelir uzmanlardan görüş alırlar, izleyenler o sahneyi hatırlayacaktır. İzlemeyenler için de kısaca ben hatırlatayım. Videoda dizinin başrol oyuncusu Profesör Risk priminin 800 puanı aşmasıyla birlikte ülkenin borçlarını ödeyemez hale geleceğini ve borsaların tepe taklak olacağını ve nihayetinde ise İspanya'nın iflas edeceğini söylüyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'nin risk primi haftalardır 800 puan üzerinde seyretti ve şimdi de 900 puana çıktı. Battık mı yani? Haklısınız, henüz batmadık. Ancak mesela Türkiye'de İspanya gibi yüksek borca sahip bir ülke olsaydı durum farklı olabilirdi. Dolayısıyla bu seviyede bir risk primini neredeyse bir aydır sürdürebilmemizin temel nedeni hükümetin de sık sık gündeme getirdiği görece düşük borçlanma seviyesi. Bu iyi haber elbette, ancak Türkiye'den bahsediyorsak ve bir iyi haber var ise ardından mutlaka bir de kötü haber geliyor. O da bu yüksek risk seviyesiyle Türkiye'nin borçlanma durumunun da hızla kötüleştiği gerçeği. Normalde Türkiye risksiz bir ülke olsa aynı borçlanmayı %3-4'lerden yapabilecekti. Ancak CDS'in 900 puan olması Türkiye'nin yeni borçlanma sürecinde döviz cinsinden borçlanma faizin iyi ihtimalle %12-13 seviyesinden borçlanması anlamına geliyor. Yani her geçen gün borç yükü daha da artıyor, büyüyor. Bu durumda önümüzde iki yol kalıyor. Yok ben bu faizle borçlanmam deyip döviz cinsinden %12-13 maliyeti ödememek. Bunu yapmak için şartlarınızı oluşturduysanız neden demeyesiniz? O durumda CDS'in 900 olması da önemli olmaz. Ancak zaten bu borca bu kadar ihtiyacınız olmayacak bir ekonomi yönetimi olsa zaten CDS'de 900 olmazdı. Demek ki durum tam tersi. Kaynakları har vurup harman savurmuş, dışarıdan borçlanmak ucuzken sürekli borçlanıp içeride verimsiz proje finansmanı yapmış, para biriminin değerini olmayan teorileri test etmek için yerle yeksan etmiş bir ülkeyseniz, bütün dünyada enerji krizi, emtia krizi var ve sizin de bu ürünleri almaya, bu ürünler için dövizle ödeme yapmaya ihtiyacınız varsa, bütün dengeler şaşmışsa, ekonomi yönetenler durumun farkında dahi değilse, üzgünüm ama işte bu durumda tek bir yol kalıyor. Paşa paşa gidip o borcu almak zorunda kalmak. Hem de 900 puanlık risk primini de ödeyerek almak. Başta da söyledim ya, iyi roman yazmak, iyi senaryo yazmak, çok çalışmak, çok araştırmak demek. Aynı ekonomiyi yönetmek gibi işte.
Remzi Özdemir 16 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde Türkiye'de istifa kültürü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'de bana göre ne yok derseniz tek bir şey yok derim. İstifa kültürü evet, bildiğiniz istifa etmek, istifa derken öyle kafam esti, canım öyle istedi, maaşı beğenmedim, işi sevmedim diye yapılan istifalardan bahsetmiyorum. Bedel karşılığı istifadan bahsediyorum. Nasıl bir bedel? Senin sorumluluğunda olan bir şeyin başına bir şey gelmesi, başarısızlığa uğraması ve buna benzer olaylardan sonra yapılan istifadan diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tahran Radyosu.
Adam koskoca holdingi yönetiyor, holdingi batma noktasına getiriyor. Adam gibi ortaya çıkıp ben bu işi beceremedim, istifa ediyorum demiyor. Bankacılık sektöründe de istifa kültürünün olmadığını görüyoruz. Yıllardır sektörü yazıyorum. Sektörde yanlış giden şeyleri yazdım. Tek bir istifa görmedim. Hatta öyle ki bazıları emekli olup gitmek bile istemediler. Adeta koltuğa yapışıyorlar. Yıllar önce bir sendika başkanı vardı. 25 yıl aynı görevde kalmıştı. Sonunda bu adamı başkanlık koltuğundan indirmeyi başardılar. Adam 3 hafta sonra kahrından öldü. Bankacılık sektöründe yaşadığım en ilginç olay, dahası Türk bankacılık sisteminin yaşadığı en büyük olay, körfez sermayeli bir bankanın bir değil 3 kez mobbingden mahkum olmasıydı. Bu bankanın personelleri yöneticilerinden mobbing yani psikolojik taciz gördüklerini iddia edip belgeleriyle dava açmışlardı. Sonunda bu kişiler davayı kazandı. Bankanın hiçbir yöneticisi bu işten sorumluluğu üzerine alıp istifa etmedi. Ortaya çıkıp bu değerli markaya mobbing gibi insanlık suçunun damgasını vurdurduğumuz için istifa ediyorum demedi. Aynen yoluna devam etti. 5000 lira tazminat ödeyip nerede kalmıştık dedi. Dedim ya, istifa da bir kültür. Bizde olmayan bir kültür. Türk insanı olarak genlerimizde böyle bir kültür yok.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kadir Hum, Müslümanların yol haritası.
Kadir Hum, yaratılışın sonucu, tüm ilahi dinlerin özeti ve vahiy mektebinin ta kendisidir. Bu olay sırf tarihi bir olay değildir. Kadir Hum, nübüvvet ve risalet meyvesidir. Kadir Hum, Müslümanların dünyanın son gününe kadar yolunu belirleyen haritadır.
Bu büyük ve semavi bayramı, başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere imamet ve velayet aşıklarına tebrik ediyoruz.
أنا للمرتضى مولاه إلهي ولمن والاه علي قدوة الأحرار قسيم الجنة والنار.
Kadir Hum aslında Hum'un kızgın kursağında İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt sevenlerinin sevgi kadehini dolduran velayetin her daim akan çeşmesidir. Kadir Hum, Bedir ve Uhud'un tefsiri ve Sıffeyn ve Nehrivan'ın nazil oluşunun şanıdır. Bedir adalet istiyordu. Uhud şecaet arzusundaydı, Hayber ise sadakati seyretmek istiyordu ve Kadir Hum tüm bu dualara amin diyen olaydı. Kadir Hum insan günüdür. Kadir Hum Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin Hazreti Ali aleyhisselamın vilayetinde devamıdır. Kadir Hum antlaşma, misak ve ahitte bulunma bayramıdır. Kadir Hum, adalet ve önderlik bayramıdır. İmamet ve velayet bayramı tüm aşıklara kutlu olsun.
Kadir Hum Bayramı, Şia Müslümanların en büyük bayramlarından biridir. Rivayetlere göre Kameri 10. yılın Zilhicce ayının 18. günü Allah Resulü son hac ziyaretinden dönüşü sırasında Yüce Allah'ın buyruğu üzerine Hazreti Ali aleyhisselamı hilafet ve imamet makamına atadı. Şia hadislerinde bugün için en büyük ilahi bayram anlamına gelen İdullahul Ekber, Muhammed'in, Ehl-i Beyt'inin bayramı ve en yüce bayram anlamına gelen Eşref-ül Ayat gibi tabirler kullanılmıştır. Şia Müslümanlar dünya genelinde bugünü kutluyor ve anmak üzere çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu bayramı kutlamak özellikle de son asırlarda Şia Müslümanların önemli şiarlarından biri sayılıyor.
İslam peygamberi Yüce Allah'ın buyruğu üzerine en ağır şartların altında cahillik, acımasızlık ve çöküş girdabına düşen bir kavmi kurtuluş sahiline ulaştırdı ve onları saadet yoluyla tanıştırdı. Allah Resulü 23 yıl süren zorlu ve ağır bir sürecin sonunda bu kavmin hurafelerini ve putperestliğini yok ederek İslam dini ve evrensel bir devletin temellerini attı. O Hazret, nübüvvet görevini yerine getirdikten sonra risaletin devamını imamet ve velayet makamına devretti ve böyle bir günde bu seçkin makama kimin layık olduğunu ilan etti.
İslam peygamberi Gamer'i 10 yılının 24 veya 25 Zilkade günü binlerce Müslümanın eşliğinde hac farizasını yerine getirmek üzere Medine'den Mekke'ye doğru hareket etti. Hac amelleri bittikten sonra Allah Resulü Müslümanlarla birlikte Mekke'den ayrılarak Medine'ye doğru hareket etti. İslam kafilesi 18 Zilhicce günü Gadir-i Hum'a geldi. O sırada Hazreti Cebrail aleyhisselam Yüce Allah tarafından İslam peygamberine Hazreti Ali aleyhisselamı kendisinden sonra veli bir vasi olarak halka ilan etmesini emretti. Ve Maide suresinin tebliğ ayeti adıyla ünlenen 67. ayetini okudu. Ayet şöyle buyurmakta. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kafirler topluluğuna rehberlik etmez.
Rivayetlere göre Allah Resulü Gadir-i Hum'da insanları topladı ve ardından herkesin görebileceği şekilde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın elini kaldırarak şöyle buyurdu. Ey insanlar! Acaba ben sizden daha çok sizin üzerinizde velayete sahip miyim, değil miyim? İnsanlar evet ya Resulullah diyerek karşılık verdi. Allah Resulü şöyle devam etti. Allah benim velim ve ben müminlerin velisiyim ve onlara karşı kendilerinden daha fazla velayetim söz konusudur. O zaman ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.
Evet, Allah Resulü 3 kez bu cümleyi tekrar ederek şöyle buyurdu. Ey Yüce Rabbim! Kim Ali'yi sever ve onu kendi Mevlası bilirse sen de onu sev ve Mevlası ol. Ve kim ona düşmanlık ederse sen de onu düşman bil. Ve kim ona yardım ederse sen de ona yardım et. Ve kim onu bırakırsa sen de onu bırak. İslam peygamberi ardından orada bulunanlardan bu mesajı orada bulunmayanlara ulaştırmalarını istedi. Allah Resulü daha sonra da orada bulunanlarda gruplar halinde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın huzuruna çıkarak onu Emirül Müminin olarak tebrik etmelerine ve kendisine biat etmelerini emretti. Resulullah'ın bu emri hatta kadınlar bile ellerini su leğeni batırarak Hazreti Ali Aleyhisselam'a biat edecek kadar önemliydi.
Kadir-i Hum Bayramı hakkında her biri bu büyük günün önemini yansıtan birçok rivayet nakledilmiştir. İmam Rıza Aleyhisselam, Ceddi İmam Sadık Aleyhisselam'dan naklen bu gün hakkında şöyle buyuruyor. Kadir-i Hum günü göklerde yeryüzünden daha ünlüdür. Yine İmam Sadık Aleyhisselam sevgili babası İmam Bakır Aleyhisselam'dan naklen şöyle buyuruyor. Şeytan 4 kez uğradı, hüsran yüzünden inledi. İlkin Allah tarafından lanet edildiği gündü. İkincisi gökten yere indirildiği gündü. Üçüncüsü İslam peygamberinin bisat günü ve dördüncüsü de Kadir-i Hum bayramı günüydü.
Tahran Radyosu.
Gerçekte o dönemde münafıkların tüm planlarını suya düşürecek ve İslam dinini o hassas günlerde koruyacak tek şey İslam peygamberinin halefini belirlemek, resmen ilan etmekti. Nitekim Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha bu konuda şöyle buyuruyor. Resulullah Kadir-i Hum günü Ali için velayet ahdini pekiştirdi. Kadir-i Hum olayı münafıkları adeta felç etti ve şeytani planlarını ve komplolarını suya düşürdü.
Bu rivayette sözü edilen şeytanın hüsrana uğraması ve yandaşlarının şom planlarının suya düşmesi, İmam Ali Aleyhisselam'ın Kadir-i Hum günü ilan edilen velayetiyle ilgili en önemli ayetlerden biri olan İkmal ayetinde açıkça beyan edilmiştir. Birçok Şia müfessir ve seyrek sayıda Ehl-i Sünnet müfessiri Maide suresinin 3. ayeti o gün Kadir-i Hum'da bulunan insanların durumunu ve bu olayı anlattığı konusunda hemfikirdir. Allahü Teala bu ayette şöyle buyurmakta. Bugün kafirler sizin dininizden ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Evet, Kadir-i Hum'da İslam dini tamamlanmış oldu. İmamet ve velayet yolunun devamı çizildi. Nimet tamamlandı, zira ancak velayetin varlığıyla İslam ümmetinin saadet yolu kat edilebilir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Kadir-i Hum'un önemi ve İslam'ın nurani ışığını söndürme çabasında olan düşmanların hüsrana uğradığı hakkında şöyle buyuruyor. Bugün düşmanlar yani kafirlerin sizin dininizden hüsrana uğradıkları gündür. Peki bu dine ne eklendi ki düşmanı hüsrana uğrattı? Düşmanın hüsrana uğradığı tabiri namaz konusunda kullanılmamıştır, zekat konusunda kullanılmamıştır, cihat konusunda kullanılmamıştır, hiçbir ilahi ikincil hüküm hakkında kullanılmamıştır. Demek ki burada başka bir mesele söz konusudur. İkincil ahkamdan başka bir şey. Peki bu mesele nedir? Mesele İslami toplumun liderlik meselesi, İslami toplumda hükümet ve imamet meselesi. Evet, belki bundan şaşabilirler, nitekim şaştılar da. Kaç asır boyunca Emeviler, Abbasiler ve benzerleri imamet, hilafet ve benzeri adların altında krallık ettiler, saltanat ettiler. Ancak bu Kadir-i Hum felsefesine zarar veremez. Kadir-i Hum macerası kurallarla belirleme, kaideyi belirleme macerasıdır.
Müslüman alimlerin Kadir-i Hum olayı hakkında sözleri ve anlatımlarından başka bu hadiseyle ilgili kesin tarihi belgelerde söz konusudur. Kadir-i Hum hadisesi hakkında istinat edilebilecek en önemli kaynaklardan biri, Allame Emine'nin El-Kadir adıyla ünlenen ve Arapça yazılan bir eserdir. Bu eserde yazar İmam Ali Aleyhisselam'ın Kadir-i Hum'da imamet ve hilafet makamını ispat ediyor. 11 ciltte yazılan eserin birinci cildi Kadir-i Hum belgelerine mercek altına alıyor. Allame Emine Kadir-i Hum hadisini İslam peygamberinden nakledilen en kat'i hadis olarak tanımlıyor ve bunu ispat etmek için ehli sünnet kaynaklarına istinad ederek sahabeden tabiine ve oradan da Kameri 14. yüzyılın ulemalarına kadar uzanan belgeleri bir bir aktarıyor. Allame Emini eserin birinci cildinde Gadir-i Hum olayını rivayet eden İslam peygamberinin sahabelerinden 110 ad ve tabiinden 84 ad zikrediyor. Allame Emini daha sonraki 6 ciltte de Gadir-i Hum şairlerini ve yazdıkları şiirleri açıklıyor.
Evet, Gadir-i Hum nübüvvet ve risalet meyvesidir. Gadir-i Hum, Müslümanların dünyanın son gününe kadar yolunu belirleyen haritadır. Bir kez daha bu büyük ve semavi bayramı siz değerli dinleyicilerimize ve tüm imamet ve velayet aşıklarına tebrik ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam inkılabı getirilerin korunmasında velayetin rolü.
Değerli dinleyiciler, İslam inkılabının temel ekseni olan velayeti fakih, son 40 yılda İslam İnkılabı'nın garantörü ve koruyucusu olmuştur.
Hep birlikte hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinleyelim.
İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni, ilk veli-i fakih olarak İslam İnkılabı'nın zaferinde ve ardından İnkılabı'nın ilk 10 yılında İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın ilerlemesinde eşsiz ve temel rol ifa etti. İran tarihi ve İslam dünyasının bu büyük adamın rihletinden 33 yıl geçerken İmam Hümeyni düşünceleri hala İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın yolunu aydınlatan ışığıdır ve sözleri de İslam Nizamı'nın korunması için çaredir. Burada İmam Hümeyni'nin kişiliği hakkında söylemek gereken konu, İmamın bir lider ve Müslüman topluma bir örnek ve model olmaya gerekli tüm özelliklere sahip olmasıdır. Bu cümleden derin bilgi, İlim ve engin dini görüş, olağanüstü sadakat ve ben merkezlilikten kaçınması, nefis ile mücadele, güçlü bir liderin sahip olması gereken irade ve azim, olağanüstü zeka, eşsiz cesaret ve büyük zorluklar ve acılara dayanma, sabır ve direniş, toplumun mustazaf kesimleriyle gerçek anlamda gönül birliğinde olunması, halkın çeşitli kesimleriyle bağlantı kurma ve insanları etkileyebilme yeteneği ve hepsinden daha da önemlisi takva ve dünyaya ve göz boyayan güzelliklerine ilgisiz olmak.
İmam Hümeyni, İslam İnkılabı'nın mimarı olarak İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın temelini atmanın ardından inkılabın diğer kademelerinde her zaman halk ve silahlı güçler arasında vahdetin zarureti, İslam Nizamı'nı fitnelere, entrikalara ve komplolara karşı korumak için halkın desteğine özellikle vurgu yapıyordu. İmam ayrıca ülkenin yok olmaması için iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevini her zaman hatırlatıyor ve her zaman düşmanın komplolarını suya düşürüyordu. İmamın din merciliğindeki konumu ve rolü, ayrıca halk arasındaki etkin sosyal nüfuzu, İslami nizamın istikrarlı olması ve her türlü katkılardan arınmasına sebep oldu. İmam Hümeyni dünya şartlarına ve İslam Cumhuriyeti nizamına tamamen teşhis gücüne sahip biri olarak düşmanları tanımlıyor ve hızlıca düşmanın komplolarını anlıyor ve tam zamanında uygun tepki göstererek komploları etkisizleştirmek için mantıklı tutum sergiliyordu.
İmam Hümeyni'nin girişimlerinden bir diğer önemli uygulaması İslami nizam ve onun kazanımlarını korumak için toplumda güvenliğin varlığını vurgulamaktı. Aslında hükümetlerin şekillenme sebepleri ve erkanlarından biri genel güvenliği sağlamaktır. Kamu güvenliği ise açık askeri saldırı veya terör ve yeraltı eylemlere karşı yabancı düşmanlara yönelik güvenlik önlemleri varlığı, ayrıca vatandaşların mal ve canına saldırı gibi ülke içindeki suç faaliyetlerini kontrol altına almak için önlemlerin alınması gibi iki temele dayanıyor. İmam Hümeyni Asr-ı Saadet dönemindeki tarihi belgelere dayanarak güvenliğin bir vatandaşlık hakkı olduğunu ve herkesin bundan yararlanması gerektiğini vurguluyordu. İmam Hümeyni ayrıca İslami nizamı korumak için her zaman halk ve silahlı güçler arasında birlik ve dayanışmaya vurgu yaparken diğer yandan da askeri ve silahlı güçlerden düşmana ve halka karşı her zaman İslami ahlaka uymalarını istiyor, diğer yandan da ihtilaflara sebep olacak olan kişilerin ordu ve silahlı güçlere karışmasını engelleyerek var olan birlik ve dayanışmanın bozulmasına izin vermemelerini istiyordu.
İmam Hümeyni'nin halk kitlelerinden milyonlarcasını İslam inkılabının çeşitli kesitlerinde ve İslam Cumhuriyeti nizamının şekillenmesi ve gelişmesi sürecinde seferber etmesi tüm yorumcuların doğrulayacağı kadar açık ve nettir. Bu konu hiç şüphesiz imam ve halk arasında karşılıklı duygusal bağın oluşmasındaki en önemli faktörlerden biridir. İmam Hümeyni her zaman şirretliliklerin önünü kesmekte halkın desteğini hatırlatıyordu. Nitekim bir konuşmasında şöyle buyurdu: "Siz halkın desteğiyle bazen kentlerde yaşanan şirretliklerin önünü nasihat ve üstün güç ile kesebilirsiniz. Aslında halk arasında umut oluşturmak onların sahnede daha fazla olmasını sağlıyor. Zira umut, canlılık ve yüksek ruhiyat ve zorluklar ve sorunlara karşı dayanma gücünü yükseltir." İmam bu konuya tamamen vakıftı ve onu tam olarak gerçekleştiriyordu.
İmam Hümeyni her zaman İslami toplumda vahdet ve halk ile İslami nizam arasındaki bağlara vurgu yapıyordu ve defalarca ihtilaf ve olumsuz sonuçlar hakkında uyarıda bulunuyordu. İmam Hümeyni söz birliğinin Allah'ın inayetine sebep olacağına inanıyordu. Her zaman halkı tifrika ve bölünmüşlükten kaçınmaya çağırıyor ve halkın varlığının ülkeye zarar gelmesine engel olacağını savunurdu. Yine İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyuruyor: "Allah muhafaza etsin, eğer söz birliği elden giderse veya hedefinin İslami hükümetten başka hedef olursa artık adım atmayacağın endişe oluşur. Adım atamamanın devamı onların adım atabilmesi ve sizin zayıflamanız demektir. Geri adım atarsanız onlar bir adım ilerler, onlar komplolarını ilerletir."
İslam İnkılabı ve getirilerinin korunması konusunda İmam Hümeyni'nin en önemli girişimlerinden biri, düşmanı tanıma ve istikbar karşıtlığına önemli vurgu yapmasıdır. Bunun en bariz göstergesi ise büyük şeytan ve çağımızın istikbar sembolü olan Amerika'nın siyasetleri ve girişimlerine karşı direnişidir. İmam İran İslam Cumhuriyeti nizamının başlıca düşmanının Amerika olduğunu çok doğru bir şekilde tespit etmişti. Bu yüzden de ondan büyük şeytan şeklinde söz ediyordu. Son 40 yılda Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hasmane girişimler ve şirretliklerine şahit olduk. Öyle ki Batı blokun lideri olan Washington bu nizama karşı tüm kapasite ve gücünü kullandı. İmam Hümeyni ise Birleşik Devletler'in müstekbir mahiyetini tamamen vakıf olarak bu konuda defalarca uyarıda bulunup Amerika ile etkin mücadeleye vurgu yapmıştı.
İmam Hümeyni bir lider ve başkomandan olarak savaş stratejisini belirleme ve yönlendirme sorumluluğu, Baas rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş veya başka adıyla kutsal savunma döneminde İran halkının hamasi motivasyonunun korunması ve yükseltilmesinde en etkin faktördü. İmamın irfani ve hamasi kişiliği, görüşü, öğretileri ve siyeri İran halkı ve savaşçılarının düşmana karşı motivasyonunu derinden etkiliyordu. Kutsal savunma rahmetli imamın dirayeti ve halkın direnişi bereketiyle İran halkının direniş, izzet, fedakarlık, özveri ve şehadetlerinin sembolü haline geldi.
Günümüzde de İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İslam İnkılabı'nın devam etmesi ve getirilerini korumada kader belirleyici bir rol gösterici konumdadır. Ayetullah Hamene'nin liderlik döneminde İran'a karşı küresel istikbarın düşmanlığının devam etmesi ve karşı karşıya kaldığı çeşitli entrikalar dikkate alındığında, Ayetullah Hamene'nin düşmanın komplolarına karşı rolü bir yandan, diğer yandan çeşitli alanlarda nizamın genel siyasetinin çizilmesi ve belirlenmesi ve tebliğ edilmesi, Ayetullah Hamene'nin son 33 yılda İslam İnkılabı getirilerini ve İslami nizamı koruma alanında en önemli girişimleri sayılıyor.
İslam İnkılabı rehberi yaptığı açıklamalarda çeşitli alanlarda İslam İnkılabı'nın getirilerini bir liste halinde açıklayarak şöyle buyuruyor. Karar almada bağımsızlık, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak ve İran'ı hak ettiği itibara getirmek, İran'ın dünyadaki konumunu yükseltmek, inkılap sloganlarını ihraç etmek ve dünyadaki hak arayanlara ilham vermek, kamu özgürlüklerini genişletmek, gençleri özgürce düşünmeye ve özgürce tartışmaya teşvik etmek.
Tahran Radyosu.
Devrim öncesi ve karşılaştırılabilir ülkelere kıyasla kamu hizmetleri ve maddi olanakları genişletmek, maneviyatta ilerleme ve devrim atmosferinde evrim geçirme olasılığı.
İslam İnkılabı rehberinin listesi şöyle devam ediyor. Sosyal adaleti yaymak, yolsuzluk ve unsurları ile mücadele, zorbalara ve küresel soğutaculara karşı durma kabiliyeti, İslam İnkılabı'nın ilerleyişinin dünyadaki diğer inkılaplarla kıyaslanması, bilimsel ve endüstriyel büyüme, bilimin sınırlarında hareket, tıp ve eczacılık biliminde olağanüstü ilerleme ve nükleer teknoloji.
Hiç şüphesiz İslam İnkılabı rehberinin İslam Cumhuriyeti nizamının tüm bu başarılı sonuçlara ulaşması ve korunmasındaki rolü inkar edilemez. Ayetullah Hamene'yi İslam İnkılabı'nın liderliğini üstlendiği 30 yılı aşkın dönemde İslami nizamın zor dönemeçlerde ve hassas dönemlerden sahip olduğu dirayet ve öngörüşü ile koruyarak sağlıkla geçirebildi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bir liderin görevinin ne olduğu ve yönetim tarzının nasıl olması gerektiği sorusuna karşı şöyle buyuruyor.
Anayasada liderin önemli görevi genel siyasetleri belirlemedir. İkincisi, rehberin görevi şekillenmekte olan bir hareketin nizamın yolunu saptırmaya çalıştığını hissetmesindedir. Burada rehberin görevi meydana gelmesi ve mümkün olduğu her şekilde durarak bunu engellemesidir. Hatta eğer bu konu cüz'i olsa bile.
Uygulama meydanında bu iki görevin yapılması bir yandan nizamın hedeflerinin gerçekleşmesi bağlamında makro düzeyde rotanın belirlenmesi genel hidayet, diğer yandan da ülke konularını rasat ederek mekanizmalar bozulmadan ve ülkede çıkmaza girmeden gerekli olanlara akıllıca giriş yapmaktır.
Değerli dinleyiciler, İmamet ve Velayet Haftası nedeniyle hazırlamış olduğumuz İslam İnkılabı Getirilerin Korunmasında Velayetin Rolü isimli sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizleri turkish@ws.irib.ir adresiyle görüşlerinizi bildirebileceğinizi ve www.parsday.com üzerinden yayınlarımızı takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Tebriz'deki Türkçe Şiir Kongresi sona erdi. Emir Abdullahyan, Irak'ın bölgesel diyalogları teşvik etme çabalarını takdir etmesi gündeme geldi. İran'ın Türkiye Büyükelçisi, İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin arttığını belirtti. Erdoğan, Putin ile Tahran'da ikili görüşmek istiyor. Ulyanov, İranlı yetkililer nükleer silah üretmeye çalışmadıklarını açıkladılar dedi. İran'ın Kabil Büyükelçisi, Afganistan'da güvenlik ve istikrar bölge için faydalıdır dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.